Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Merhabalar, ben Serhat Ayan. Yeni Şeyler rehberinde, RSFM'de sizlerle birlikteyiz. Haftanın açılışını yapıyoruz birlikte. Teknolojik açılışını yapacağız haftanın. Bizi nerelerden dinleyebilirsiniz? RSFM.com.tr'den dinleyebilirsiniz bizi. tr.sputniknews.com'dan dinleyebilirsiniz. İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2'den dinleyebilirsiniz bizi. Dinleyecek çok yeriniz var dinlemek isteyen için. Hatta bizim uygulamalarımız da var. Uygulamalarımızı da size ayrıca bir konu yaparak anlatacağım. Evet, bu hafta size gençler ne yapıyor? Genç bizim akademisyenlerimiz ne yapıyor? Hani biz onları bu kadar eğitiyoruz, okutuyoruz. Sonra bunları bilgileri hayatta nasıl kullanıyorlar, kullanabiliyorlar mı? Sorularının yanıtlarını vermek istiyorum. Çok güzel bir örnek var elimizde. Telefonumuzda çok değerli bir akademisyen arkadaşımız var. Araştırma görevlisi arkadaşımız var. Okan Aşık. Merhabalar Okan Bey.
Merhabalar.
Merhabalar. Öncelikle sizi hızlıca tanıyabilir miyiz?
Tabii, ben Okan Aşık. Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda araştırma görevlisiyim. Yaklaşık 8 yıldır yapay zeka ve robotik üzerine araştırmalar yapıyorum. Yüksek lisansını yine Boğaziçi Üniversitesi'nde yaptım. Bu şekilde kısaca.
Süper. Şimdi siz de aslında bu Robo Akut takımının dünya üçüncüsü olma, Boğaziçi Üniversitesi'nin Robo Akut takımının dünya üçüncüsü olmasını konuşacağız. Ama şöyle başlamak isterim ben biraz. Türkiye, hani siz de içinde olduğunuz için, bu yapay zeka ve robotik sistemlerin içinde olduğunuz için, Türkiye'de bu durum nerede, hangi aşamada diye sorarak başlamak isterim.
Açıkçası zor bir soru, iki sebeple. Bunun iki yönü var açıkçası. Evet. Bunlardan birisi elimizdeki imkanlar, yani ülke olarak bu konulara olan yatkınlığımız ve bu konularda harcanan kaynaklar ve ilgi.
Evet.
Diğer bir noktası da bunlara rağmen bir şey yapmaya çalışan insanlar var. İlk aşaması tabii ki ne yazık ki istediğimiz seviyede değil. Yani destekler olsun, bunlara olan ilgi olsun, gayet sınırlı kalıyor.
Ama bir uyanış var değil mi Okan Bey? Yani bundan atıyorum 20 sene öncesi gibi değil. Ben de bilgisayar okuyarak başladım eğitim hayatına. Hani o zaman robotik kelimesini cümle içinde kullanınca bize ters ters bakarlardı. Ama şimdi bayağı bir şeyler var, bir dönüşüm başlamış en azından gibi geliyor bana.
Bence dönüşümün en önemli noktası, yani genel ilgi anlamında, ilginin odaklanabilmesi, yönlenebilmesi anlamında son 10 yıllık tabii ki iletişim kanallarının çok artması belki bunda çok önemli bir rol arıyor. Çünkü bizim mesela eskiden robot insan etkileşimi anketlerinde şöyle bir soru olurdu. Daha önce hiç robot gördünüz mü? Bu birinci soru olurdu genelde. İkinci soru da, evet, daha önce gerçek olarak, yani televizyon veya herhangi bir medya ortamı olmadan gerçekte robot gördünüz mü olurdu? Şu an herhalde herkes robot deyince aklında bir şeyler canlanıyor. İşte yapay zeka denince bir fikirleri var. Bu da tabii müthiş bir iletişim kanallarıyla oluyor.
Peki buyurun. Hı-hı. Buyurun lütfen.
Bunların haricinde özellikle son geçen yıl kurulan, ben hemen yani konusu gelmişken söyleyeyim.
Tabii ki.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı var. Bizim RoboAkut takımda buradan destek alıyor. Bu yönde çok özellikle girişimcilik yönünde zaten bir atılım vardı Türkiye'de son bir 10 yıllık süreçte. Hı hı. Girişimciliğin, herhangi bir özellikle teknoloji girişimciliğinin çok önemli bir hızla artmaktaydı, hem ilgi hem kaynak var. Bu yönün bir de bilimsel ve teknolojik tarafını tamamlamaya çalışan Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı bunlardan birisi. Aslında yapmaya çalıştıkları şey teknoloji üretebilen bir genç nesli yetiştirmek. Hatta bunun için direkt ortaokul ve lise seviyesinde çalışmalar yapıyorlar. Ayrıca üniversitelerde de böyle bizim gibi takımlara destek olmaya çalışıyorlar. Yani benim gördüğüm en ciddi atılımlardan birisi bu. Yani şey anlamında.
Harika. Evet. Gerçekten de. Peki şunu soracağım size. Şimdi benim çağımdan baktığınız zaman, ki ben de işte 71 doğumluyum, öyle baktığınızda bizim düşünebildiğimiz, tahayyül edebildiğimiz şey, filmlerdeki sizin de söylediğiniz gibi robotları dışına çıkarsak sevgili mutfak robotlarıydı. Yani böyle çok fazla hayatımızda robot yoktu. Ama şu anda görüyorum ki işte robotik konusunda yarışmalar yapılıyor. Ülke içinde, ülke dışında bir farklı bir uyanış var sanki. Bu dönüşümü sağlayan şey teknolojideki bir gelişme, zıplama mı, yoksa bakış açısı mı?
Çok güzel soru. Bence en önemli zıplama tabii ki de maliyetlerin düşmesi. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Bilgisayarların. İlk çıkan bilgisayarlar, işte kişisel bilgisayarlar çıkana kadarki süreç pahalı olduğu için çok fazla insana ulaşamıyordu.
Tabii 2500 dolara 286 işlemcili bilgisayar alırdık, yani şimdi 90'dan evet. Bahsettiğimiz zaman.
Evet, o zaman kaynaklar kısıtlı, işte yeterince yazılım yok. Ama zamanla hem bilgisayarın her yere ulaşması ve ucuzlamasıyla, nasıl şu an işte elimizdeki akıllı telefonlar bile birer bilgisayar olduysa, evet, benzer bir gelişme robotik teknolojilerinde de var. Özellikle bu maker hareketiyle birlikte çok çok hızlandı. Özellikle robotik teknolojilerine olan işte lise öğrencilerinin bile çok kolaylıkla yapabildiği.
Tabii okullarda şey olarak eskiden hani kütüphanecilik kolu bilmem ne olurdu. Şimdi robot kolu var. Bayağı bildiğimiz.
Evet, evet. O anlamda şey, yani robotları yapmak artık çok ucuz ve erişilebilir ve kaynaklar da çok kolay erişilebilir. O yüzden bunlar çok etkili oldu bence.
Süper. Peki bu ucuzlamadan bahsediyoruz. Şimdi mesela komut alan cihazların ucuzlamasından bahsediyoruz burada.
Tabii ki hem komut alan cihazların ucuzlaması önemli, hem de motor ve sensörlerin ucuzlaması önemli. Çünkü 3 parçası var aslında bir robotun.
Evet.
Bir sensörleriyle işte dış dünyayı algılaması gerekiyor. Sonra kendi içindeki bilgisayar veya işlemci sistemle birlikte gelen sensörleri işleyip en sonunda da kontrol edeceği bir motor oluyor. Bu motorla da dış dünyada bir şeyleri değiştiriyor. Bu üçünde de aslında çok ciddi anlamda ucuzlamalar ve erişim kolaylığı var şu an.
Ya bunlar ucuzlayınca da artık iş zeki insanların zekice şeyler bulup çıkartmasına kaldı herhalde, değil mi?
Evet, tamamen ilgili olabilecek, ilgilenen herkesin sınırsız sayıda uygulama yapıp üzerinde deneyler yapıp şey yapabiliyor, geliştirme yapabiliyor.
Peki bu noktada siz mesela robotikle uğraşmak isteyen örneğin lise öğrencilerine hangi üniversite dalını seçmesini önerirsiniz? Yani siz mesela bilgisayar alanında ilerlemişsiniz ama işte mekanik, endüstri mühendisi vesaire, aklıma böyle bir sürü dallar geliyor. Hani şuradan giderseniz daha iyi olur dediğiniz bir alan var mı?
Ya aslında onun kesin bir formülü yok. Çünkü robotik yani zaten söylediğiniz gibi bilgisayar mühendisliğin, elektroniğin ve makine mühendisliğinin birlikte çalıştığı, birlikte iş yaptığı bir alan. Çünkü bir mekanik sistem olması için işte makine mühendisliği bilgisine ihtiyaç duyuyoruz.
Evet.
Elektronik bir sistem olduğu için elektronik bilgisine. Aynı zamanda bir yazılım sistemi olduğu için de bilgisayar mühendisliği bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Burada asıl önemli olan, robotik yapmak istiyor olabilir ama kendi becerileri ve ilgi alanı, yani fiziksel bir şeyler yapmak yönündeyse onu seçmesi daha mantıklı. Ama işte elektronik bir şeylerle uğraşmak, sinyal işlemek, sinyalleri kontrol etmekle ilgileniyorsa biraz daha elektronik bölümleri daha mantıklı olabilir seçmek için. Ama yazılımsal şeylerle uğraşmak istiyorsa, özellikle yapay zeka ile uğraşmak istiyorsa belki öyle özelleştirebiliriz.
Evet.
Bilgisayar mühendisi bence daha uygun olur. Ama burada önemli olan, robotik teknolojiyle uğraşmak istiyor ama kendi becerisi ve ilgisi daha spesifik, hangisine uyuyor ona bakması daha doğru olur bence.
Evet, Boğaziçi Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Araştırma Görevlisi Okan Aşık'la konuşuyoruz robotik üzerine. Dertleşiyoruz birazcık da öyle deyip. Peki, birazcık şeye gelelim. Bu Robo Akut yarışmasına gelelim. Bu Robo Akut yarışmasından nasıl haberdar oldunuz siz? Üniversite olarak mı haberdar oldunuz?
Aslında şöyle, şimdi Roblox
takımın adı da... özür dilerim ya, evet takımın Montreal'deki tabii. yarışmadan bahsediyoruz sanırım. Evet. Montreal'deki yarışmadan nasıl haberdar oldunuz RoboCup'tan?
Ben şöyle başlayayım. RoboCup'ın biraz kısaca tarihinden bahsedeyim. Çünkü süper olur. Oradan daha anlamlı olacak tabii geldiğimiz ki. Nokta. Bu RoboCup aslında 1997 yılında o yıl yapılan Japonya'da yapılan yapay zeka konferansında hem insanların dışarıdan bakan sıradan vatandaşın da anlayabileceği bir yapay zeka problemi bulalım. Bunun üzerine yıllarca çalışalım ve gerçekten ilerlediğimizde hem biz net olarak görebilelim hem de sıradan vatandaş görebilsin diye bir fikir ortaya atılıyor.
Evet.
Bunu nasıl yaparız diye düşünüyorlar ve bunun için en uygun ortamın robot futbol olduğuna karar veriyorlar. Böylece ilk temelleri 1997 yılında atılıyor. Ve o zamanki robotlar çok komik, yani şu anki göreceğimiz robotların futbol oynamasıyla o zamanki robotlara gitti. İşte bir kutu şeklinde bir robot var, yuvarlak, evet, 10 santimetre çapında. Ve işte topu ittirmeye çalışıyor falan. Böyle basit bir sistem.
Bayağı bildiğiniz mutfak robotu tadında.
Evet. O seviyeden şu anki seviyeye kadar, yani 20 yılı aşkın süredir, 22 yıldır devam eden bir yarışma bu RoboCup yarışması ve her yıl bir ülkede yapılıyor. Çeşitli kategorileri var. Yıllar içinde sadece robot futbolu olmadı çünkü işte o anki araştırma yoğunluğu ne yapmak istiyorsa, o anki araştırmacılar hangi konuda araştırmalar yapmak istiyorsa ona göre yeni alanlar eklendi. Bunlardan birisi arama kurtarma kategorisi. Bu aslında yine 2002'de ilk çıkıyor arama kurtarma
kategorisi. Bu senin teması mıydı yoksa sizin seçtiğiniz bir tema mıydı?
Yok, tema değil, biz şeydi. RoboCup'ta şöyle yarışma ligleri var.
Evet.
Aynı futbol ligleri gibi.
Evet.
Ve bu yarışmanın kuralları belirli. Sonra da katılmak isteyen takımlar katılma beyanlarında bulunuyorlar. Eğer kabul edilirlerse gidip yarışmaya yarışıyorlar. Dolayısıyla en baştan belirli bu alanlar. Yani yarışmanın çerçevesi belli. Robot futbolu olan yarışmalarda işte robotun belli bir ölçüleri var, işte işlemci gücü var, sistemi var. Onların hepsi belirleniyor. Herkes robot sistemini yapıyor. Yarışmaya gidiyor. Bu yıl işte Montreal'deydi. Oraya gittiler. Orada yarışma yapılıyor ve işte o anki kurallara göre kim kazanıyorsa ona göre karar veriliyor. Bu tabii kurallar her yıl yenileniyor ama her yıl bir tık daha zorlaştırmaya çalışılıyor. İlk başta işte basit kurallar varken, atıyorum mesela ben daha önce de Cerberus takımıyla Standart Platform Ligi'nde böyle insansı robotlar var. Evet. NAO robotları.
Evet.
Onlara futbol maçı yaptırıyorduk. Şu anki mesela kurallardan birisi tamamen ışık şartlarının o anki alana bağlı olduğu şekilde yarışması gerekiyor takımların. Daha önceden ise belli ışık şartlarını, yani o alanın, sahanın belli bir ışık şartında olduğu varsayılıyor.
Yani böyle görsel adamın... sensör kullanma şartları herhalde daha yüksekti. Burada daha önemliydi.
Evet, evet, evet. Kamera çok iyi algılayamıyordu çünkü ışık düşük olduğunda. Ama artık diyorlar ki ışık düşük olsa bile o ortamda kameranın iyi algılayabileceği şekilde yazılımlarınızı yapmanız gerekiyor diyor. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Bizim yarıştığımız alan da arama kurtarma ligi olarak geçiyor. Arama kurtarma liginde biz aslında simülasyon ligindeyiz. Yani robot yapmıyoruz. Geliştirdiğimiz şey tam olarak yapay zeka diyebiliriz.
Şartların arasında görüyorum, manevra ve keşif kadar otonomluk da önemli. Otonom olunca herhalde yapay zeka kaçınılmaz oluyor, değil mi?
Evet, evet. Ama o haber metninde biraz hata vardı sanırım.
Öyle.
Evet. Şöyle, bizim yarışma tamamen şöyle düşünebilirsiniz, kolay anlaşılması için.
Tabii.
Bir afet koordinasyon merkezi düşünün. Onun ekranını düşünün. Ekranda ne bulunur? Bir tane harita bulunur. Şehrin, evet, haritası.
Evet.
Sonra bizim kontrol ettiğimiz polisler, itfaiye, ambulansların noktaları görünür. Nerede, doğru, oldukları.
Aha.
Sonra eğer bir sorun varsa, yangın varsa, yangınların nerede olduğu gösterilir. Bizim simülasyon yarışması da tam olarak böyle bir ortam. Böyle bir harita düşünün. Bu haritalarda gerçek haritalar kullanılarak hazırlanır. Yani şu an mesela elimizde İstanbul'un Süleymaniye bölgesinin haritası var. Burada bir senaryo hazırlanıyor. Deprem sonrası bir afet senaryosu. Bu afet senaryosunda da işte deprem olduktan sonra yollar kapanıyor. Bildiğimiz işte bina yıkılmış ve yolu kapatmış şeklini düşünebilirsiniz. Sonra binalar yanmaya başlıyor. Çünkü işte o yıkımdan dolayı diyelim gaz çekirgesinde veya herhangi başka bir yangın çıkaracak bir noktada bir arıza olduğu varsayılıyor.
Evet.
Bu tip olumsuzluklar oluyor. Bizim geliştirdiğimiz yapay zeka ise böyle bir ortamda bulunan otonom itfaiye, ambulans ve polis robotlarını kontrol etme üzerine. Yani biz aslında yaptığımız şey...
Tamamen yazılımsal.
Evet, yazılımsal. Bir afet koordinasyon merkezi var ve oradan düşünelim ki bundan işte atıyorum 50 yıl sonra bizim itfaiye bir robotumuz olacak, polis robotumuz olacak, ambulans robotumuz olacak. Gidecek herhangi bir yerdeki yaralıyı ambulansa bindirip ulaşması gereken hastaneye ulaştırabilecek. Böyle bir sistem elimizde olduğunda ve deprem olduğunda biz bunları nasıl kontrol etmeliyiz ki can ve mal kaybı en aza inir? Bizim yarışmanın tam olarak yapmaya çalıştığı, çözmeye çalıştığı problem bunun üzerine. Ve biz Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde Profesör Levent Akın'ın danışmanlığında bu proje, yani bu çalışmalar 2002 yılından beri devam ediyor. Yani RoboAkut takımı 2002 yılında kuruldu. O yıldan beri her yıl bu yarışmaya, çünkü işte yine kurallar, simülatör, her şey yıllara göre değişiyor. Ama bizim Levent hocamızın eş önderliğinde çok uzun bir çalışma sürecimiz var aslında. Ama
ne kadarlık bir çalışmadan bahsediyoruz burada? Bir de şeyi soracağım size. Diğer arkadaşlar, ismi geçen iki arkadaşımız var. Onlar öğrenci mi yoksa sizin gibi araştırma görevlisi mi?
Onlar lisans öğrencisi.
Lisans öğrencisi, okey.
Evet. Hatice Kübra Yılmaz sınıf öğrencisiydi bu yarışmaya katılmış. Şu an 4. sınıfa devam edecek. Gökçe Uludağ'ın da 4. sınıf öğrencisiydi. Şimdi yeni mezun oldu. Yine yüksek lisans çalışmalarına bizim okulda, bizim bölümde devam edecek.
Süper.
Bizim aslında bunu bu RoboCup üzerinde biraz daha bu öğrencilerin katılımını açarsak, Levent hocamın, danışmanla olan Profesör Levent hocanın en önemli RoboCup'la ilgili fikri şu: bu gerçekten karmaşık bir problem ve elimizde yetenekli öğrenciler var. Biz bu öğrencileri bu karmaşık problemlerle uğraşma yeteneğini, zor problemlerle uğraşma, yazılımsal, sistemsel, yani sistem olarak da böyle büyük bir yazılım projesi olması falan, işte yapay zeka problemi olması, bunları ne kadar erken tanıştırıp onların ufkunu, vizyonunu genişletebiliriz, bunun üzerine aslında biraz da odaklanıyor. O yüzden bizim her yıl işte yine Levent Hoca'nın danışmanlığında yine 2002'den beri RoboAkut devam ediyor. Birçok lisans öğrencisi bu projeye katkıda bulunuyor. Tabii
üstüne ekleyerek gidiyorsunuz yani.
Evet, evet. Ya önemli kısmı bunun, demek istediğim aslında bir öğrenim süreci, bir eğitim süreci oluyor. Bizim evet. için RoboCup aslında bizim bölümde lisans öğrencileri de dahil, yüksek lisans öğrencileri de dahil bir okul görevi görüyor. Çünkü işte burada hem bir yapay zeka sistemi nasıl geliştirir onu görüyor, hem birlikte yani birden çok kişinin bir projede nasıl çalışabilir bunu öğreniyor öğrenciler. Bir yandan mesela kaynak arıyoruz çünkü yarışmaya gideceğiz, para lazım, işte robot yapacağımız.
Evet. Robot bayağı arıyoruz. Girişimci gibi çalışıyorsunuz yani.
Evet evet, biraz öyle çok geniş bir öğrenme sürecine katkıda bulunuyor.
Peki siz şimdi daha önceki öğrencilik yıllarında, lisans zamanında da bu işin içinde miydiniz?
Evet, ben bu sene 8. kez RoboCup'a katıldım.
8. kez daha... bayağı tecrübelisiniz yani.
Evet evet, bu konuda 5 yıl bahsettiğim bu insansı iki ayaklı robotlarla Cerberus takımıyla katılmıştım. Bir yıl sempozyuma bildiri sunmak için katıldım. Diğer 2 yılda şey için katıldım. RoboAkut'la birlikte katıldım.
Peki şunu danışmak istiyorum, sormak istiyorum size. Bu RoboAkut olarak yaptığınız şey arama kurtarma üzerine, işte sizin de söylediğiniz gibi yıllardır üstüne koyarak çalışıyorsunuz ve insanlar hani buradaki RoboCup'ı ben bir sonuç olarak değil, arada bir şey olarak, nedensellik şeyinde baktığımızda bir ara hoşluk olarak görüyorum. Esas olan burada öğrencilerin robot ya da bu yapay zekayı kullanmayı öğrenmesi, değil mi?
Kesinlikle. Bizim ana şeyimiz o. Tabii yani şöyle, bu böyle bir ortam sunabilecek herhangi başka bir yarışma, böyle bir öğrenme ortamı, böyle problem gerçekten insanlığa da katkı sağlayabilecek bir problem sunan herhangi bir araştırma ortamı bizim için tamamdır. Hatta yine burada yeri gelmişken söyleyeyim. Teknofest İstanbul yarışması olacak.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam Eylül ayında.
Hı hı.
Mesela bu aynen bu yönde bir adım bence. Yine Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından düzenleniyor. Bu tam olarak bizim yani Levent Hoca'nın özellikle çok bize sürekli söylediği ve yıllardır yapmaya çalıştığı RoboCup var. Ama bunun çok yayılması, çok fazla insanın katkıda bulunması, bu yarış yani RoboCup olmak zorunda değil de
tabii herhangi bir şey.
Bu araştırma problemlerini sunacak herhangi bir yarışma ortamının ülkemizdeki öğrencilerin dikkatine bir an önce sunulması ve onların vizyonlarını, becerilerini daha doğru yönde geliştirmelerine katkıda bulunması açısından çok önemli.
Peki yine merakımı celbeden bir taraf var bu işin. Mesela sizin arama kurtarma konusunda yaptığınız şeyler gerçek hayatta uygulanabilir şeyler olabilir mi bir süre sonra, bir zaman içinde mesela?
Evet, direkt uygulanabilir aslında. Çünkü bizim sistemin özelliği aslında burada biz robot diye düşünüyoruz ama bunları insan olarak da düşünüyoruz.
Tabii itfaiye yani, arabası dediniz mesela. Onun içinde robot olması evet. Şart değil. Arabayı yönlendirmek, doğru adrese yönlendirmek ki gerçek haritalarla çalıştığınızı söylüyorsunuz.
Evet, aslında o yönü de var. Bir karar destek sistemi olarak herhangi bir afet koordinasyon merkezine entegre edilebilirliği var. Şu an yani birkaç kere afet koordinasyon merkezi birimine falan ulaşmaya çalıştığımız oldu. Bu konuda birlikte bir şeyler yapabilir miyiz? Bizim bildiklerimizi onlara aktarıp onların tecrübelerini bizim faydalanabileceğimiz şekilde. Henüz bir iletişim kanalı bulamadık ama o yönde de bir şeyimiz var.
İnşallah bulunur bu programdan sonra. Yani İnşallah. Çünkü değerli iş yapıyorsunuz ve 2002'den beri hani bu işin içinde bir şekilde Türkiye'nin güzel beyinleri çalışıyor ve bir şeyler üretiyor. Evet. Öğrenmek için o bu ama yani bir gerçek çıktınız da var sonuçta günün sonunda.
Evet, evet. Tabii ki.
Peki yine benim merakımı celbeden bir şey sormak istiyorum. Şimdi robot denince benim hep böyle şaşırtan şeylerden biridir. Bu robotlar insansı yapılmak zorunda mı? Gerçekten de. Şimdi televizyonları çıkartıyorlar, şey yapıyorlar falan ya. Ben birazcık evet. Buna geriliyorum açıkçası. Kolunun, bacağın ya da kafasının olmasına gerek yokken bile.
Gerilmekten kastınız...
Geriliyorum yani neden insansı yapıyorlar? Bunu daha işlevsel bir şey olması gerekmez mi? Yani illa kafa koymak için mesela işte hani kamera kafasında değil göğsünde ama kafa koyuyoruz biz ona. Niye işte insansı gözüksün diye?
Doğru. Şimdi orada iki temel problem var ondan bahsedeyim.
Tabii.
Bu konunun araştırma alanı aslında insan-robot etkileşimi diye geçiyor. Robotlar insansı oldukça... Bizim sosyal etkileşim kurma becerimiz, onları kabul etme, robotları günlük hayatımızda kabul etme isteğimiz, arzumuz kolaylaşıyor. Birinci sebebi bu.
Peki.
Ama burada şöyle bir problem var. Bir de çok gerçekçi olup, yani böyle gördüğümüzde işte çok fazla insana benzeyip, evet. Kolu, bacağı, yüzü, evet. Böyle gerçekten bir derisi oluyor, hissi oluştuğunda.
Mimikler veriyorlar falan böyle yüzlerce. Evet.
Öyle olduğunda ve eğer beceri olarak bunun karşılığını veremiyorsa robot, bizde o robota karşı bir olumsuz duygu oluşuyor.
Biz de adam oradan, sanmıştık gibi diye.
Evet. Biz olumsuz yönü orası var. Aslında insansı robot yapmanın. Sosyal etkileşim açısından kolaylaştırıyor ama eğer o beceriye sahip değilse insanları rahatsız ediyor, huzursuz ediyor. Şey tarafında ise... Ama genelde insan becerilerine yakın, insan gibi şeyler yapabilen robotlar yapmak istiyoruz biz. Bunun sebebi de şu anki işte tüm dünyadaki altyapı şeyleri, işte evlerimiz, işte metrolar,
evet.
İşte çalıştığımız yerler, masalarımız, sandalyelerimiz hepsi insanlara uygun şekilde tasarlanmış. İşte basamaklar, merdivenler,
anladım,
asansörler. Anladım. Dolayısıyla buna... Yani dünyada bir robot olacaksa tüm bunlarla uyumlu, bunları kullanabilen, bunlarla birlikte var olabilen bir robot olması lazım. O yüzden işte basamak çıkabilmesi için iki ayaklı olması işte
anladım,
daha kolay oluyor.
Yani insanlar için yapılmış şeyleri kullanması için biraz insansı olması gerekiyor diyorsunuz.
Evet.
Anladım. Peki son olarak da size şunu sormak istiyorum. Dediğiniz gibi hani en başta da konuştuğumuz gibi şimdi liselerin içine kadar hatta ortaokulların içine kadar robot kulüpleri kurulmuş durumda. Buna meraklı olan gençlerin nereden başlamasını önerirsiniz? Neler yapmasını önerirsiniz? Bu işin içinden böyle senelerce geçmiş bir insan olarak.
Evet, bence ben kendi robotik ve yapay zeka macerama Levent Hoca'nın bir robota giriş dersini alarak başladım yüksek lisansta. O derste kullandığımız bir Lego robotu var. Mindstorms, Lego Mindstorms, yani bilmiyorum şu an reklam falan.
Yok canım, reklam değil yani zaten. Legolardan yapılmış bir robottan bahsediyoruz herhalde. Lego firmasının yaptığı Lego, bir robottan bahsediyoruz.
Evet, anladım. Lego firmasının. Okay. Modüler bir robot sistemi var. Bu robotla başladık. Bu robot öğrenme platformu olarak çok mükemmel bir platform. Çünkü donanımsal olarak robota istediğiniz şekli verebiliyorsunuz. Lego parçalarını birleştirip. Aynı zamanda kolay kontrol edebileceğiniz bir motor yapısı var. Programlama ortamı var. Sensörleri yine çok kolay. İki kabloyu birbirine takıp bir sensörden işte yazdığınız programı program vasıtasıyla sensörden veri alıp motoru çok kolaylıkla kontrol edebiliyor.
Programlayabiliyorsunuz da.
Evet, yani bu paket şu an yani biraz pahalı olabilir. Fiyatını bilmiyorum. 5000 civarı falan herhalde. Bu paket olarak satın alıp yani imkanı olanlar öyle yapabilir. İmkanı olmayanlar için de en kolay yol tabii ki Arduino'lar. Gidip işte yine herhangi bir sürü bir robot sepeti var, robotistan var. Böyle web sitelerinden
gerekli. Araştırma yaparlarsa bunun parçalarını bulabilirler diyorsunuz yani şu andaki durumda Türkiye'den.
Tabii ki evet. Kaynakları da çok fazla her yerde var. Bir sürü YouTube kanalı var. Yine bir sürü reklam mı yapıyorum bilmiyorum ama.
Yok hayır bunları... yok. Ya bunu insanlara söylememiz lazım. Yani hani reklam evet. Şu bu şekilde yani bir şekilde buna meraklı olan insanların nereden başlayacaklarını en azından biliyor olmaları lazım. Ki iyi bir şey yapıyorsunuz bence bunu söyleyerek.
Tabii. O yüzden yani en kolayı mesela hiçbir şey bilmeyen için YouTube'a girip zaten herkesin de akıllı telefon, internet, her şey, bilgisayarlar var. YouTube'a girip Arduino yazıp Arduino'yla işte zaten orada çok detaylı anlatıldığı için her seviyeye uygun bir şekilde çok kolay öğrenebilir, başlayabilirler.
Ben son soru dedim ama bir de şu soruyu da size sormak istiyorum ayrıca. Mesela siz bu birikimlerinizi öğretim görevlisi olarak mı devam ettirmek istiyorsunuz yoksa sizin böyle mesela girişim projeleriniz olacak mı orta uzun vadede?
Şimdi
meraktan soruyorum bunu, tamamen meraktan.
Anladım. Girişim projelerim var ama eğitim odaklı ve direkt robot odaklı çok girişim projem yok.
Anladım.
Yani şu anda zaten çok ham bir seviyede. O yüzden onlardan bahsedebilecek seviyede değil ama açısından ben akademisyen olarak devam etmek istiyorum. Bu herhangi bir eğitim kurumunda olabilir veyahut da herhangi bir araştırma şirketinde de olabilir. Yani araştırma odaklı bir şirkette. Benim kendi kişisel kariyer planlarım bu şekilde.
Anladım. Peki çok teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlarımıza da hani ulaşamadık onlara şey yapamadık ayrı ayrı yerlerdesiniz diye anlıyorum. Onlara da lütfen sevgilerimizi iletin ve bu konuda robotik konusunda Boğaziçi Üniversitesi'ne katkıları için özellikle siz de Levent Hoca'nın ismini zikrettiniz. Onlara da buradan sevgi ve saygılarımızı iletelim. İnşallah bu iş ilerler Türkiye'de ve benim görebildiğim kadarıyla çünkü sanayinin içinde de özellikle üretim tarafında robotik bakış açısına ve otonom sistemlere çok ihtiyaç var. Siz de görüyorsunuzdur muhtemelen. Hani bir sürü Türkiye'deki üretim yapan fabrikanın içini gezdim. İnşallah onlar sizden yararlanmayı bilirler.
İnşallah. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum.
Ben ve diğer arkadaşlarım adına her ne kadar katılamasalar da.
Çok sağ olun.
Bir program oldu.
Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet. Ya robot konusu, insansı robotlardan arama kurtarma bakış açılarına, yapay zekaya kadar şöyle bir hızlı tur attık. Şimdi biraz yavaşlayalım, çok güzel bir şarkı dinleyelim, bir müzikal şarkısı dinleyelim, Come What May. Ardından sizlerle birlikte olacağız tekrar.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız mı? İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol, sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Şimdi sevgili Onur'la da onu konuşuyorduk. Yani bu teaser ne zaman çıksa kendime gülüyorum. Hani biz yaptığımız halde kendi yaptığı işe güler mi ya insan bu kadar? Çok saçma ama gülüyoruz işte. Çok eğlenerek yapmıştık. Şiir gibi bir teknoloji programı diye bıcır bıcır sevgili yazıyı sese dönüştürme şeyini kullanmıştık. Evet, birazcık haftanın haberlerine geldi sıra. Haftanın haberlerinden bahsedelim. Bu kadar işte geçen haftaları biraz çünkü bol konuklu yaptık. Haberlerden daha az bahsettik. O haberlerin birazcık kalan izlerinden size bahsedelim istiyorum. Şimdi Türk Telekom bugün basına yansıyan bir haberi var. Ben onun bültenini görmedim ama herhalde bir şekilde göndermişlerdir. Bana ulaşmadı. Şöyle diyor haberde. Türk Telekom CEO'su Paul Donny, fiber altyapının ortak kullanımı için geliştirdikleri yeni model altyapı ve hizmete dayalı rekabeti teşvik ettiğini belirtmiş. Demiş ki yatırım harcamalarını minimumda tutmak isteyen operatörler mevcut altyapıyı kullanabilir, abonelerine farklı çeşitlilikte ürün ve hizmetler sunmaya odaklanabilirler. Bu da pazardaki hizmete dayalı rekabeti arttıracaktır demiş. Harika demiş, çok güzel demiş ama yani acaba böyle demese miydi diyorum ben şimdi bu haberi yaparken. Neden diyeceksiniz? Çünkü keşke bunu mesela biz 5 sene önce konuşuyor olsaydık. 5 sene önce dünyayla aşağı yukarı fiberde böyle eşit şartlarda savaşabilme ihtimalimiz varken Türkiye'de fiber bir türlü kullanıma sunulmadı. Neden kullanıma sunulmadı? Çünkü yine aynı Türk Telekom, şimdi bak fiber altyapısını paylaşıyoruz ne güzel herkes bunu kullanacak, rekabet avantajı doğuracak diyen Türk Telekom o zaman şunu söyledi. Ya Türk Telekom bir tek ben kullanmam için, münhasırlık almam için, yani sadece benim satmam, öteki bakırda yaptığım gibi başkalarına vermemem için acaba ne yapmam gerekiyor? Yollarını arayıp hatta bu yolları bulmuştu ve münhasır olarak şeyden çıkmıştı. Sonra ne oldu? Öteki şirketler de fiber döşeyip bunu satabilmeye başladılar. Kendi aralarında da ufak tefek birlikler kurdular. Sonra bir anda Türk Telekom hadi gelin beraber bir şeyler yapalım demeye başladı. Bu bana biraz tabii itici geliyor ama neyse bir yerden başladı en azından. Yani fiberimiz artık şu anda herkes tarafından Türkiye'de dizilmiş, bütün yayılmış fiberi herkes kullanabilmeye başlıyor. İnşallah yine Paul Dönü'nün dediği gibi yatırım harcamalarını minimumda tutmak isteyen operatörlerin bunu kullanmasını ve rekabetçi internet tarifeleri hazırlamasını inşallah sağlayabiliriz. İnşallah sağlarız diyeyim, kapatayım konuyu ben. Daha ötesine geçmeyelim. Evet. Şimdi ilginç bir haber Vestel'den geldi. Bu haberi ben size mutlaka vermek için kenara ayırmıştım. Vestel ihracat şampiyonu yine ve bu ihracat şampiyonu kimseye bırakmıyor. Ne kadar zamandır kimseye bırakmıyor? Haberi okuyalım hemen. Vestel sektöründeki ihracat şampiyonluğu kimseye bırakmadı. 20. kez elektrik ve hizmet sektöründe birinciliği göstermiş. 2017 yılına kadar yaptığı 2 milyar 104 milyon dolarlık ihracatla bunu yapmış. 2 milyar 104 milyon dolar ihracat yapmış. Güzel iş. Tabii burada hemen kafamızın bir taraflarından şunu geçirmemiz lazım. 2 milyar 104 milyon dolar bizim cebimize kalıyor mu? Yoksa bunun bir kısmı mesela yurt dışına bu ihracatı yapacak, mesela buzdolabı ihraç ediyoruz ya. Televizyon ihraç ediyoruz. Vestel ne ihraç edecek? Bunun gibi elektronik beyaz eşyaları gönderiyor yurt dışına. Bunları göndermek için yurt dışından biz ne kadar mal alıyoruz? Yani şöyle bir şey, mesela biz 2000 liralık yurt dışına mal sattığımız zaman, işte 2 milyar dolarlık mal sattığımız zaman biz yurt dışından 2.3 milyar dolarlık mal alıyorsak ve bunu 2 milyar dolarlık yurt dışına satıyorsak saçma tabii. Ya da biz mesela yurt dışından 1.8 milyar dolarlık mal alıp 2 milyar olarak bunu satıyorsak o zaman geriye sadece şey kalıyor. Bunun %10'luk kısmı zaten işçilik kısmıdır. Biz yurt dışına aslında işçiliğimizi satıyoruz gibi bir şey kalıyor. Yani biz ne kadar Ar-Ge yaparak yurt dışından aldığımız malın üstüne koyarak bunu yapabiliyoruz sorusunun cevabını ben çok merak ediyorum. Umarım Vestel bunu bir gün verir bize. Ben sık sık istiyorum bunu bu şirketlerden. İnşallah bu şirketler de bize bunun cevabını verebilirler. Yani mesela iPhone'a baktığımızda, iPhone bir telefon. Buna baktığımızda şu anda işte 5000 lirayla 7000 lira arası böyle acayip fiyatları bunu alıyorsunuz. Herkes diyor ki ama bunun içinde işte toplasanız cihazın şeyi maliyeti 300 doları geçmez. Okey, geçmez. 300 dolar kaç para yapıyor? 1500 lira yapıyor. Peki 1500 liralık malı biz aslında 7000 liraya alıyoruz. Nasıl alıyoruz? İşte adamın katma değerini alıyoruz. Biz Türkiye'de katma değerli ürün üretirken ne kadar başarılıyız? Bunu bize mesela ihracat şampiyonluğumuzun 20 sene ihracat şampiyonluğumuzu göğüslemiş olan, sırtlamış olan bizi, Türkiye'yi bu anlamdaki şirketimizin söylemesi lazım. Çünkü bugün rakamlar açıklandı. Az önce onları dinliyordum. Bizim şu anda yurt dışına verdiğimiz açığımız bu ay sadece 5 milyar 6 milyar dolar civarı bir şey. Yani biz daha çok yol almamız lazım. Bizim şampiyonumuzun 2 milyar dolarlık ürünle şampiyon olmaması lazım. Böyle 20 milyar dolarlara falan çıkması lazım ki biz o yaptığımız büyük açığı kapatmaya çalışalım ya da kapatabilelim. Diyelim, bu konuyu da kapatalım. Elektrik haberi, iki tane elektrik haberi okuyacağım size. Beni çok mutlu eden haberler bunlar. Ya şöyle çok mutlu eden haberler. Boğaziçi Elektrik Dağıtım BEDAŞ, işte Akdeniz Elektrik Dağıtım AEDAŞ, Çamlıbel Elektrik Dağıtım ÇEDAŞ. İşte insan kaynağı arıyor sektörde ve anladığım kadarıyla insan kaynaklarına da çok fazla ulaşamıyor. Ve ne yapıyorlar? Enerjinin Yıldızları diye bir proje başlatıyorlar. Güzel iş, çok güzel iş. Ne yapıyorlar? Enerjinin Yıldızları projesinde ne çıkıyor ortaya? Proje kapsamında İstanbul'un Avrupa yakası, Antalya ve Sivas'ta 3 mesleki ve teknik Anadolu Lisesi seçilmiş. Ve buralarda yüksek gerilim laboratuvarı kurulmuş. Mükemmel bir iş. Mükemmel bir iş. Ve böylece bu amaçla işte İstanbul Bayrampaşa'da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Sivas'ta Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni pilot okul olarak seçmişler. Bu okullarda 10. sınıf öğrencileri bir sonraki eğitim döneminde yüksek gerilim dalını seçebilecekmiş. Böylece 100-120 kadar öğrencinin laboratuvarda eğitim alması sağlanacakmış. Peki buradan çıkan öğrenciler ne yapacaklar? Oradan çıkınca gidip bir büfede tost satmayacaklar muhtemelen. Çünkü yüksek gerilim konusunda laboratuvarda çalışarak bir bilgi birikimi etmiş olacaklar. Böylece BEDAŞ, işte ÇEDAŞ, her neyse, AEDAŞ gibi şirketler yetişmiş elemanlar alacaklar. Kendi yetiştirdikleri elemanlar alacaklar. Çekirdekten kendi bildikleri elemanları alacaklar. Mükemmel bir iş. Umarım bu sektör, sanayi ve işte eğitim işbirlikleri daha geniş alanlara ulaşır. Bu sayede biz de daha çok insandan daha çok faydalanmayı sağlayabiliriz. Yani ben meslek liselerinden çıkan çocukların işte sağda solda böyle elektrikçilik yapmasına hakikaten çok üzülüyorum. Yani üniversiteye gitmeye çalışması ayrı bir üzüntü dalı. Çünkü üniversiteye neden gitsin ki bu çocuklar eğer doğru mesleki eğitimlerini alırlarsa? Ya bunu söylerken hani işte şu örneği vereyim size. Avrupa'da da bu böyle. Avrupa'da da mesela bir meslek lisesi muadili bir yere gittiğiniz zaman siz zaten iyi para kazanmaya başlıyorsunuz. Üniversiteye gitmeye ne gerek var diyorsunuz. Çünkü herkes sistem mühendisi olamaz. Arada bu işleri yapacak insanlar da lazım. Ve bu insanların değerini biz bilebiliyor muyuz? Buna bakmak lazım. Size bahsettiğim ikinci haber yine aynı şirketten gelmiş. Enteresan bir şey. 1714 kişi seçimler için çalışmış. Seçimler elektrik kesilmesin diye çalışmış. Yine BEDAŞ'tan gelmiş. İstanbul Avrupa yakasında elektrik dağıtım hizmetleri veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi kesintisiz enerji için alarma geçmiş. 2017 yılında 25 Haziran'a denk gelen pazar günde İstanbul Avrupa yakasında elektrik üretimi 46.6 bin megawatt saat düzeyinde gerçekleşmişti. Bu yıl aynı üretim 54.218 olmuş. Yani 12 bin megawatt saat daha fazla elektrik kullanımı olmuş bu sene. Bunları sağlanması için de aman elektrik kesilmesin diye de 1714 çalışanını alarm durumuna sokmuş ve kriz masası oluşturmuş BEDAŞ. Çok güzel iş. Yani şimdi biliyorsunuz ya bundan önce elektrik kesintileri oldu seçim sırasında. Ondan sonra ya bakan tutup böyle hani yapılmaması gereken son iletişimi yaptı ve kedi girmiştir trafolara dedi. Ya keşke demeseydi, çok talihsiz bir iletişimdi bu. Bu talihsiz iletişimden ülkeyi kurtarmak gerçekten de çok zor oldu. Yani insanların böyle bir hani şey derdi yokken, ya kesin seçimlerde hile vardır, bilmem nedir, odur budur gibi bir derdi yokken insanlar bir anda buna dertlenmeye başladılar. Yani bu kötü iletişim, yanlış iletişim yüzünden. Neyse, umarım böyle şeyler olmaz. Umarım bu gibi şirketler daha çok çalışırlar. 1700 kişiden değil, 10.700 kişiden çalışırlar ve böylesi kesintisiz ve şaibeden uzak işler başımıza gelir diyeyim. Evet, Yandex firmasının enteresan bir haberi var. Onu ben size vermek istiyorum. Harita ve konum bilgisi teknolojileri günlük hayatta kullanıcıların en önemli yardımcıları haline geldi. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de işte en çok başvurulan haritalardan bir tanesi de işte Google var biliyorsunuz. Bir de Yandex'miş. Yani en çok başvurulan haritalardan bir tanesiymiş bu. Harita altyapısını daha da geliştirmek için yeni bir ürünü kullanıma sunmuş. Nedir bu yeni ürün? Yandex Map Editor diye bir ürün çıkartmış. Kullanıcılar internet üstünde harita çizen gönüllü kartograflar olmaya davet ediyormuş. Yani siz artık kendi haritanızı kendiniz yapacaksınız. Ya da bir başka deyişle aslında siz Türkiye'nin haritalarına katkıda bulunacaksınız. Diyeceksiniz ki gerçekten de ben bu uygulamayı kullandım. Yandex Map Editor diye bakarsanız internetten de browser üstünden, tarayıcı üstünden de bunu kullanabiliyorsunuz. Gerçekten de güzel güzel giriyorsunuz. Oradan kendi haritanızı yapıyorsunuz, düzeltiyorsunuz. Evinizin yerini, orada çevrenizde olan şunları bunları falan bunların üstüne ekleyebiliyorsunuz. Çok güzel iş. Kendilerini tebrik ve takdir ediyorum buradan. Seçimler dedik. Seçimlerden biraz devam edelim. Şimdi geçen hafta Milliyet gazetesinde Hanife Baş'ın yaptığı bir haber vardı. Elektronik oylama başka seçime kaldı diye. Neydi bu? Türkiye yıllardır oy kullanmada kağıt yöntemini tercih ediyor ama kiosklar, akıllı kartlar, internet, cep telefonuyla da seçim mümkün demiş Hanife Baş. Elektronik seçim için gerekli unsurları uzmanlarına sormuşlar. Uzmanlar kimler? Sevgili Rahmi Aktepe'ye sormuşlar, TBD Başkanı. Böyle birkaç şeyle danışmışlar, insanlara danışmışlar. Ya şimdi şuna bakalım, dünyada elektronik seçimler ne kadar ve nasıl yapılıyor ya bakalım. Hani bu sorumuzun tam karşılığı, net bir karşılığı yok. Neden? Çünkü en gelişmiş ülkeler bile bundan biraz imtina ediyor. Neden? Amerika bunu yaptı mesela. Amerika ondan sonra başına bir sürü iş aldı. Dedi ki işte bizi yurt dışından hacklemişler, seçim sonuçlarını değiştirmişler. Şöyle olmuş, böyle olmuş, seçimlerde hile varmış. Ya tam hile muhabbeti hiç olmayan bir ülkeye, Amerika'ya elektronik seçimler sayesinde geldi. Niçin biliyor musunuz? Elektronik seçimin bize sağladıkları bizden aldıklarından daha fazla aslında. Çünkü biz seçimde ne yapıyoruz? İlk önce buna bakalım. Şimdi mesela neden seçimde biz bir odaya giriyoruz? Hani sağ solu kapalı bir yere giriyoruz. Çünkü orada bizim kime oy verdiğimiz gözükmesini istiyoruz. Şimdi elektronik seçimler yapılırsa bizim bu anonimliğimiz gerçekten de sağlanabilecek mi? Bunu bir kenara koyalım. Yani bilgisayarda siz bir oy attığınız zaman, aa bu Serhat'ın oyu ya, Serhat'ı görüyor musun? Bak bilmem ne partisine oy vermiş diye birisi öğrenecek mi, öğrenmeyecek mi? Bunun garantisi yok. Çünkü bahsettiğiniz şeyi yüz binlerce satırlık uygulamanın içinde birkaç satırlık kodla bunun korsan bir şekilde alabilirsiniz. Alabilirler. Yani bunun yolu var en azından. Fark ettirmeden bunu yapmanın yolu var. Bunu bir kenara koyalım. Peki ikincisine gerçekten seçim sonuçları sandığa yansıyor mu? Şimdi geçen hafta burada seçim sonuçlarını tartıştık, uzun uzun da konuştuk. Hatta konuşurken de şunu konuştuk. Ne dedik? Mesela seçime gelen insanlar o kadar çok korkmuşlar ki hepsi kağıdı alıyor, havaya kaldırıyor, filigranına bakıyor. Üstündeki damgalar tamam mı diyor. Arkaya vurulan damga öne geçmiş mi? O böyle gerçek bir seçim sonucuymuş gibi duruyor mu diye bakıyor. Bakıyor da bakıyor. Yani insanların kafalarını karıştıran yüzlerce iş var. Peki siz şimdi oy vereceksiniz. Verdiğiniz oyunuzu. Atıyorum A partisine bastınız oyunuzu. Bilgisayarın onu A partisinden B partisine geçirmeyeceğinin garantisi nedir? Yine aynı denkleme geliyoruz. Yüz binlerce satırlık kodun içinde bir ufak minik kodla siz işte basılan her 75 taneden bir tanesini öteki partiye yaz diyebilirsiniz. Kaçırabilirsiniz. Gözden kaçabilir böyle şeyler. Şimdi bunu Kuzey Avrupa ülkelerinde bu biraz denendi, biraz yapıldı. Ama biz Kuzey Avrupa ülkelerindeki kadar ülkemize, oy sistemimize, bilmem neyimize güveniyor muyuz? Yani baksanıza ya seçimlerden yaklaşık işte sandıklar kapandıktan bir saat, iki saat sonra insanlar Türkiye'de sosyal medyadan işte muhalefetin diğer Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin karısı mevcut Cumhurbaşkanı tarafından kaçırılmış mı kaçırılmamış mıydı tartıştık. Yani biz çok kafası karışık bir ülkeyiz. Bizim kadar kafası karışık bir ülkede elektronik seçimlerin yapılması teknolojiye bağlı değil, bizim kafamızdaki bariyerlere bağlı. O bariyerleri aşabilecek miyiz, aşamayacak mıyız? İşte sorun esas burada. Ben şu an için toplumun buna hazır olmadığını düşünüyorum. Elektronik seçimlerin o yüzden yerine hatta parmağa böyle boya sürerek falan yapılan seçimleri öneriyorum. Çünkü gerçekten de biz başka türlü şu anda bu işin içinden çıkamayız. Gelelim bir başka habere. Bu da enteresan bugünün haberi. Karar Gazetesi'nden bir haber bu. Nasrettin Hoca'nın torunuyuz diye bir başlık var. Gazetenin manşeti bu. Şimdi Nasrettin Hoca'nın neden torunuyuz? Haber bir kere haberi şunu söyleyeyim size. Haber ülkenin siber güvenlik açıklarıyla ilgili. Peki Nasrettin Hoca ile ne alakası var diyeceksiniz. Burada hemen Nasrettin Hoca'nın temsili türbesini hatırlatmak istiyorum size. Çok enteresandır bu türbe. Gerçekten de ders almasını bilene bayağı dersler vardır. Türbenin bir kapısı var. Ve türbenin kapısı kilitli. Nasrettin Hoca'nın türbesinin kapısı kilitli. Ama duvarı yok. Yani bir tane kilitli kapı var, her yer açık. Onun dışında kalan her yer açık. İşte bizim güvenlik açığımızla bunu anlatabilmek için mükemmel bence bir benzeştirme yapmış Karar Gazetesi. Miktat Karaalioğlu yapmış haberi de. Kendisini tebrik, takdir ediyorum buradan. Gerçekten de kulaklarını çınlatalım. Şimdi haberden biraz bahsedelim. Almanya'da ticaret ve sanayi devlerine IT güvenliği veren İsa Karadağ diye birisi varmış. Demiş ki Türkiye denetledikleri firmaların neredeyse tamamının facianın kıyısında dolaştığını söylemiş. Bakın zor durumda ya da kötü durumda demiyor. Facia diyor. Facia çok büyük ve ağır bir kelime. Yani yurt dışında bunlara danışmanlık veren kişi diyor ki facianın kıyısında dolaşıyoruz. Ve facianın kıyısında neden dolaşıyormuşuz biliyor musunuz? Çünkü şirketler şunu diyormuş. Bize bir şey olmaz. Herkese bir şey olur kardeşim. Herkese olur. Yani Beyaz Saray'ı hackliyorlar. CIA'ya giriyorlar. Yani Amerika bugün belgeseller çekiyor. Lütfen o belgeseli seyredin. Nasıl İran'daki bu şey nükleer santraldaki şeyleri yapıyı bozduklarını anlatan, oradaki yapıyı böyle senelerce İsrail'le birlikte bozduklarını anlatan belgeseller var. Açın işte Netflix'te var mesela, seyredin, mükemmel bir belgesel. Yani herkese saldırılır. Herkese saldırılabilir. Kimse güvence altında değil. Siz ne yapacaksınız? Biraz daha kapınıza bir tane kilit ekleyeceksiniz. Ama siz Nasrettin Hoca gibi kapınızı mükemmel kilitleyip etrafa duvar yapmazsanız işte orada birazcık yamuluyoruz diyeyim. Bunları böyle yapmamamız gerektiğini. Beğendiğim haberlerden bir tanesini okuyayım size. İHA'nın haberi bu. Bütün yerel gazetelerde çıkmış. Çok severek okudum haberi ve çok da mutlu oldum açıkçası haberi okurken de. Güneş enerjili kameralarla tarım ve hayvancılık takibi yapılmaya başlanmış. Mükemmel bir iş. Ankara'da faaliyet gösteren bir şirket tarım ürünleriyle hayvanları herhangi bir zarardan korumak için güneş enerjisi destekli internet bağlantılı güvenlik kamerası hizmeti başlatmış. Ya yani şöyle kameranın resmi var. Gerçekten bir kamera var bir tane. Kameranın yanına güneş enerjisi paneli konmuş. Böyle çok büyük bir güvenlik paneli değil. Özür dilerim, bir öksürük arası verdim. Çok büyük bir güneş paneli değil. Ufakça bir güneş paneli. Fakat anladığım kadarıyla bu kameranın çalışmasına yetiyor. Kamera elektrik almıyor ama buna rağmen çalışabiliyor. İnternet üstünden işte o andaki ürünün durumunu gösteriyor. Hayvanların çevreye yayılma durumunu gösteriyor. Çok güzel iş ya bu. Çok güzel iş. Bu gibi şeylerin sayısının da artması lazım. Kullanılmasının da artması lazım. Devletin esas bunlara destek veriyor olması lazım. Bakın demin çok güzel gencecik pırıl pırıl arkadaşlarla konuştuk. Arama kurtarma konusunda yaptıkları işlerden, yurt dışında aldıkları üçüncülük ödülünden bahsettik. Yani dünyanın işte Amerika'sından, Almanya'sından, Singapur'undan, orasından, burasından, Kore'sinden bütün dünyanın böyle bu işlere kafayı yemiş insanların arasında bir üçüncülük ödülü almışlar, gelmişler. Fakat Türkiye'de bu kurtarma ekiplerine, işte olağanüstü durumları yöneten ekiplere ulaşamadıklarından bahsediyorlar. Ya bu ekiplerin aslında bu çocukları havada karada bulması lazım. Daha böyle Kanada'ya, Montreal'e gitmeden önce bulması lazım. Yapalım bunu, yapabiliriz bunu ya. Ne olursunuz elimizdeki bu undan, şekerden faydalanalım, bir helvasını çıkartalım bu işin. Yoksa gerçekten arama kurtarma zamanı geldiğinde helvamızı yiyecekler bizim yani. Neyse, Allah korusun. Enteresan bir basın bülteni geçtiğini ve bunu size okumak istiyorum. Amerikalı ve Çinli güvenlik araştırmacıları siber saldırganların bilgisayarların operörlerinden ses çıkartarak sabit disklere fiziksel zarar verebileceğini ve bilgisayarın çökmesine neden olabileceğini ortaya çıkartmışlar. Müthiş bir şey. Düşünsenize, sizin bilgisayarınıza giriyorlar. Bilgisayarınızın, hani her bilgisayarda olduğu gibi, bilgisayarınızın bir tane şeyi var, operörü var. O operörden öyle bir frekansla ses çıkartıyorlar ki o ses gidip sizin bilgisayarınızın içindeki sabit diske zarar veriyor. İnanılmaz bir şey. Yani hani demin şeyi konuştuk ya, hani Nasreddin Hoca'nın türbesi, biz nelere dikkat etmeliyiz diye. Yani siz istediğiniz kadar antivirüs bilmem ne şunu bunu koyun. Yani adamların düşündüğü şeylere bakın. Yani bilgisayarın operörlerini kullanarak sizin sabit diskinize ve bilgi bütünlüğünüze zarar veriyorlar. Zorlu şeyler bunlar. Gerçekten de zorlu şeyler. Bir tane sektörden haber verelim. Online tatile 15 milyar lira harcamışız. Müthiş. 2017 yılında rekor kırılmış ve %47 artmış online tatil harcamaları. Ve 15 milyar dolar, 14.8 milyar lira olmuş. TÜBİSAT'ın bu raporundan çıkmış şeyler bunlar. 2014 yılında tatil ve seyahat hizmeti satan 234 internet sitesinin yıllık cirosu 5.1 milyarmış. 2016'da 104'e bu site sayısı 104'e gerilemiş. Yani 234'ten 104'e düşmüş ama ciro 5.1'den 10.1'e çıkmış. İkiye katlamış. İşte böyle böyle artıyor. Yani biz biraz niteliğe bakacağız, niceliğe değil yani. Çok site olsun, hadi bilmem ne yapalım yerine, böyle evet siteler olsun ama iyi çalışsına bakacağız. Bu da şey. Son olarak son haberimizi de verelim size. Son haberimiz, ofis hayatının geleceğini yapay zeka ile sanal gerçeklik belirleyecekmiş. Kimin araştırması bu? Cisco'nun araştırması. Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka ve sanal gerçeklik çalışma ve toplantı yapma şekillerimizi değiştirecekmiş. Cisco teknoloji de sil baştan değişecek, kurumsal hayatta dinamikleri değiştirecek. Son trendleri anlatmış bunlara. Toplantılar mesela sanal asistanlar tarafından yönetilecekmiş. Gerçekten bu beyaz yakalılar bunu bilir. Yani şirketlerin içine toplantı yönetmek gerçekten çok zor bir şeydir. O toplantılar başlar bitmez, toplantıyı yöneten adamın fıkra anlatası gelir. İşte ne bileyim ya, sen de geçenlerde anlatıyordun falan deyip böyle konuyu uzatası gelir. Bitmez o. Tüm görüşmelere, mesela toplantılara yapay zeka entegre edilmesinden bahsediliyor. Güzel bir iş bu da. Yani mesela işte toplantı notları tutma kavgası vardır mesela. Sen tutacaksın. Hayır, ben, ya geçen sefer de ben tuttum. Hadi sen yap. Hayır, o toplantı notlarını mesela yapay zekaya yüklediğiniz zaman konu bambaşka bir yere gider. Cisco gerçekten burada iyi bir öngörü yapmış. Yapay zekanın bizim toplantılara girip bizim o yapay olmayan zekaları biraz normal zeka seviyesine çekmesi lazım. Karışık bir cümle oldu ama beyaz yakalılar, mutlaka bunu dinleyenler anlamıştır dediğimizi. Diyelim. Ve işte bu haftanın da başlangıcının sonuna geldik. Nasıl bir kelime bu? Hani haftanın başlangıcının sonundayız. Ben Serhat Ayan. Sizlere RS FM'de İstanbul'dan 97.8'deyiz. Şu anda ben İstanbul'da olduğum için onu vereyim ben size. Size Yeni Şeyler Rehberi programını sundum. Cuma günü yine aynı saatlerde 12 ile 13 arasında bol konukla, bol muhabbetle ve ama hep yeni şeylerden bahsederek sizlerle beraber olacağız. Cuma günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. The shark has pretty deep dear, and he shows them pretty white. Just a jackknife as Maggie dear, and he keeps it
sight. When the shark bites with his teeth, dear, scarlet billows start to spread. Fancy gloves though wears my heat, dear, so there's not a trace of red. Oh, on the sidewalk Sunday morning lies a body oozing life. Someone sneaking around the corner. Is that someone back tonight? Yes, from a tugboat by the river, baby. A cement bag drooping down, and the cement's for the weight, dear, that you might keep back in town. Yes, Louis Miller disappeared, dear, after drawing out all his cash. And my heat spends like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tatri, Jenny Divo, Lottie Lanier, Saint Lucy Brown. Yes, the line bounds on the right, dear. Now that my keys lock in time.
Şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeyler.